billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve melamu ala men ittaba'al hava. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en ey yekûle lehu kün feyekûn. Fesübhânellezî biyedihi melekûtu kulli şey ve ileyhi turca'ûn. Sadakallâhul azîm. İtminan nefsime medar olacak, zulmeti dağıtacak şu ayetin nurundan dört şuağı göstermekle kör nefsime bir basiret vermek için yazılmıştır. Birinci şua: ey nefs-i nadan! Diyorsun ki, ehadiyet-i zat-ı ilahiye ile külliyet-i efali ve vahdet-i şahsiyesiyle muinsiz umumiyet-i rubiyeti ve ferdaniyetiyle şeriksiz şumul-u tasarrufatı ve mekandan münezzehiyetiyle her yerde hazır bulunması ve nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması ve birliğiyle her işi bizzat elinde tutması hakayet-i Kur'aniyedendir. Kur'an ise hakimdir. Hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Akıl ise zahiri bir münafat görüyor. Aklı teslime sevk edecek bir izah isterim. Üstadımız mektubatta Risale-i Nur yüzer din tılsımlarını halletmiştir diyor. Tılsım ne demek? Tılsım anlaşılması zor bilmece, açılması zor düğüm anlamına geliyor. Kur'an'la alakalı, Cenab-ı Hakk'ın evsafıyla, sıfatlarıyla alakalı, şumuratıyla alakalı, ahiretin varlığıyla alakalı, iman hakikatleriyle alakalı, şimdiye kadarki alimlerin teslimiyet içerisinde olan müminlere ancak nakli olarak anlattığı bazı meseleler vardır ki, bu asrın insanı teslimiyeti kırıldığı için, taklidi bozulduğu için anlamakta zorlandığı bir asırdayız. Onun için her asrın hekimine Cenab-ı Hak o asrın insanlarının ihtiyaçlarına ve hastalıklarına binaen nasıl ki ellerine manevi devalar veriyor, bu asrın çok hasta olan insanlarına Kur'an-ı Kerim'in büyük eczahanesinden çok güzel edviyeleri ve ilaçları Cenab-ı Hak vermiş ve sunmuş. Teslimi kırılmış ve taklidi bozulmuş olan bu asrın insanına iki kere iki dört eder derecesinde şimdiye kadar ehli imanın anlamakta zorlandığı ama teslimiyetten kabul ettiği meseleleri iki kere iki dört eder derecesinde anlama fırsatı bulmuş oldu. Bu asır zamanında bize bir cihette faydası bu oldu. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin. Birkaç konu var burada. İnşallah o konuları teker teker açmaya ve ondan sonra da cevabı bu muhacede inşallah izah etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin inşallah. Ayet-i kerime şöyle: İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en ey yekûle lehu kün fekun. Cenab-ı Hak bir şeyi irade ettiği vakit onun işi şöyledir. Ona ol der. O da hemen oluverir. Cenab-ı Hak bir şeye ol demek mecburiyetinde değil. Ve ol demek gibi bir ifadeyi de biz anlamayalım. Ahmet gel demek gibi ya da şunu yap gibi böyle bir emir aklımıza gelmesin. Mesele anlayalım diye bu manadadır. Yoksa bir insanın şurada kurulmuş olan bir elektrik sistemine sadece düğmeye basması yan anlamına geliyor. Ama nafsi bir emir yok burada. Dokunuyor, yan diyor ona. O da ne yapıyor? Hemen yanıveriyor. Eğer elimde uzaktan kumandalı bir şey olsa, Onun yanına da gitmeme gerek kalmaz. Buradan basarım, yan anlamına geliyor. O da hemen yanı verir. Onu da aradan kaldıralım. Eğer biz biraz daha teknik olarak inkişaf edersek, gözlerimizden bile oraya bakmamız yetiyor. Yan anlamına geliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi irade etmesi, istemesi, yaratması anlamına geliyor diyor üstadımız. Yoksa lafzi olarak bir emir sakın aklımıza gelmesin, acziyettir. Fesubhanellezi. Burada ne var? Bir hayret var. Fesubhanellezi. Takdis ederiz o zatı ki. Kim? Nasıl bir zat? Biyedihi melekutu kulli şey. Her şeyin iç yüzü onun elindedir. Her şeyin melekutu onun elindedir. Ve ileyhi turcaun. Ve dönüş onadır. Bu ayet-i kerimelerden mülhem olarak İslam alemi içerisindeki birkaç tılsımdan, açılması zor düğümden, anlaşılması zor bilmeceden inşallah birkaç tanesi halledilecek. İtminan-ı nefsime medar olacak. Nefsimin tatmin olmasına sebep olacak. Zulmeti dağıtacak. Kalp kabul eder de nefis anlamakta zorlanıyor. Özellikle nefis, itminan-ı nefsime medar olacak ve zulmeti dağıtacak. Yani karanlıkları dağıtacak. Şu ayetin nurundan dört şuağı göstermekle kör nefsime bir basiret vermek için yazılmıştır. Burada bir mukaddime nevinden bir şey daha izah etme ihtiyacı hissediyorum. Bazen duymuşsunuz, vaiz efendiler, Allah hepsinden razı olsun, vaaz kürsülerinden şu ayet bunu diyor diye, bu manadaki ifadeleri çok duymuşuz. Şu hadis bunu ifade ediyor. Yani ben kendi küçük aklımla, küçük zihnimle, küçük kapasitemle o ayetin tamamını ne yaptım? Kayıtlamış oldum, sınırlamış oldum. Üstad Seyyid burada bir adab öğretiyor bize. Şu ayetin nurundan dört şuağı göstermekle. Enteresan. Bu ayet bir güneş gibidir. Bu güneşte sonsuz derece kadar şualar var, ışınlar var, parıltılar var. Biz dört tane şuağına, dört tane parıltısına işaret etmeye çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine hürmetli bakış böyledir. Hürmetle böyle bakmak icap eder. Çünkü ayet Allah'ın kelamıdır. İnsanın Allah'ın ilmini, kelamını ihate etme gibi bir özelliği söz konusu değildir. Anladın mı? Dolayısıyla Üstad Selim başka bir yerde de mesela şu ayetin bahrinden diyor mesela birkaç damlasına mesela ya da reşhasına 19. söz Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın risaletini anlatmaya çalışıyor. 19. söz. Orada ne diyor? Reşhalar diyor. 14 tane reşha. Niye reşhalar diyor? Reşha şudur. Bir damlayı alın, yere bırakın, paramparça olur. Her bir parçacığına reşha deniyor. Niye peki 19. söze Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın risaletini ve peygamberliğini anlatan bu risaleye reşhalar diyorsun diyoruz üstadımıza? O da zaten bize cevap veriyor. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselam koca bir okyanustur, koca bir deryadır mahiyeti itibariyle. Biz ancak onun o okyanus gibi mahiyetinden bir damlasına biz baktırabiliriz. Her bir reşha da, her bir bölüm de bir damlacık gibidir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı ben bu dersten sonra tamamıyla anladım ve ihata ettim deme, hürmetsizlik etme. Ama bir damlacıkta olan özellik deryada da var. Deryada olan özellik de orada da bulunabilir. Ama bu onun tamamı değildir. Burada da aynı hürmetkar ifadeyi ve nazarı görüyoruz. Şu ayetin nurundan dört şuağı göstermekle kör nefsime bir basiret vermek için yazılmıştır. Elhamdülillah. Birinci şua. Bakın bu ayetin nuru var güneş gibi. Dört tane şuandan biz bugün bir şuasına bakacağız. Uzaktan uzak. Bu ayet bir hazinedir. Dört tane cevherine uzaktan uzağa baktırmaya çalışacağız. Öyle anlayalım yani. Bu ayet koca bir tarla gibidir. Dört tane habbesine baktırmaya çalışacağız. Öyle anlayalım meseleyi. Dolayısıyla ayetin tamamını ihate ettim. Bu ayet bunu ifade ediyor gibi bir ifade ya da böyle bir mana yanlış bir nazardır. Kur'an'a hakiki bir bakış değildir. Ey nefsi nadan! Üstadımız kendi nefsine hitap ediyor. Ey cahil nefis! Yani koca Bediüzzaman kendi nefsine böyle hitap ediyorsa biz o dersi arıyoruz. Benim kendi nefsim her cevap bundan daha fazla ihtiyaç sahiptir. Ey nefsi nadan! Ey cahil nefis! Diyorsun ki, nefis soruyor bunları. Bir, ehadiyeti zat-ı ilahiye ile külliyeti efali, bunlar birbirine zıt görünüşte. Nasıl olur? Ne demek? Cenab-ı Hakk'ın zatı bir. Ehadiyet. Peki ne yapıyor Cenab-ı Hak? Fiilleri sonsuz. Nasıl olur? Aynı anda bir insan kaç tane iş yapabilir? Bir tane iş. Hadi iki tane iş diyelim. Dört tane aynı anda iş yapayım diyen bir insan karıştırır. Bütün işleri de ne yapar? Batırır. Mesela. Bir adam aynı anda ütü yapsa, aynı anda öğrenci olduğunu fark edelim, ders de çalışıyor, bir de tıraş oluyor, bir de yemek pişiriyor. Bu dört tane fiilin sonucunu söyleyeyim. Bir, ütü yaptığı şeyi yakar. İki, yemeği batırır. Üç, ders çalışıp da okula gittiği vakit koca bir zayıf alır. Ondan sonra tıraş oluyordu, kendi vücudunu, yüzünü perişan eder. Şimdi kıyas-ı nefs suretiyle soruyor. Madem ki ben aynı anda dört tane fiil yaptığım vakit bu dört tane fiili birbirine karıştırıp perişan ettim. Nasıl oluyor koca kainattaki sonsuza uzanacak kadar fiilleri bir tek zat Cenab-ı Hak idare ediyor. Aynı anda yaratma fiili en küçük alemden en büyük aleme kadar. Gördürme fiili bütün mahlukattaki görme fiilini icra eden Allah. Konuşturma fiilini icra eden Allah, işitirme fiilini icra eden Allah, süpürme fiilini icra eden Allah, döndürme fiilini en küçük atomdan en büyük galaksilere kadar döndüren Allah. Bütün fiilleri alın ve bütün fiillerin failin Allah olduğunu da iman ediyoruz. Nasıl oluyor diyor adam. Ama kıyas yanlış. Kıyas kim? Kıyas kendisi. Ben aynı anda dört tane fiil yaptığım vakit karıştırıyorum da bu kadar her bir fiil en küçükten en büyüğüne kadar cari olduğu halde niye karıştırılmıyor? Nasıl oluyor? Bize bunun izahını getirin diyor. Kim diyor bunu? Nefis diyor. Diyorsun ki bu bir. Ehadiyeti zat-ı ilahiye ile külliyeti efali. İkincisi. Vahdeti şahsiyesi ile muinsiz umumiyeti rubiyeti. İkinci mesele de bu. Ne demek? Allah bir. Evet. Şeriksiz. Yardımcısız her şeyi terbiye ediyor. Nasıl olur? Biraz daha açalım. Mesela bir usta olsak biz. Ne ustası? Marangoz ustası olsak. Benim atölyemin ya da kendimin belli bir kapasitesi var. Her gün şu kürsüden 10 tane ancak yapabiliyorum. Ama ne kadar ciddi manada çalışsam ancak 10 tane çıkarım. Bana deseniz ki bugün bize 100 tane bu kürsüden yapacaksın. Çeşitli şeyler var, alternatifler var. Bir, yapamıyorum kardeşim diyeceğim. İki, yaparım ama yardımcı tutmak zorundayım. Üç, öyle bir şekilde yaparım ki bunların kalitesi olmaz. Kalitesiz yaparım. Şimdi Allah bir ot da yaratsa, bu kadar nebatat da yaratsa, bir insan da yaratsa, 7 milyar insan da yaratsa, 70 milyar insan da yaratsa, bir tek sinek de yaratsa, sayısız sinek de yaratsa, hem kalitede düşüklük olmuyor, hem yardımcıya ihtiyaç hissetmiyor. Nasıl olur diyor. Vahdet-i şahsiyesiyle muinsiz umumiyeti rubiyeti. İki, bunlar Risale-i Nur'da öyle güzel bir şekilde izah, ispat edilmiş, anlatılmış ki akıl anlamakta hayret ediyor, hayran kalıyor. Niye? Zaten bunlar elhamdülillah Kur'an'ımızın bize ifade ettiği meseleler. Ve imanla biz bunlara kabul ediyoruz. Ama bu asrın özelliğinden dolayı, pozitivizm asrı olduğu için bunları akılla da anlama ihtiyacı hissediyor bu asrın insanı. Üstadları de Cenab-ı Hakk'a iltica etmiş. Dert benimdir, deva Kur'an'ımdır demiş. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. İmanımı kurtarmaya, evlatlarımı kurtarmaya koşuyorum diyor ve imdada koşmuş. Koştuğu için de Cenab-ı Hak ona nasip etmiş elhamdülillah. Etti ki ve ferdaniyetiyle şeriksiz şumuru tasarruf vardır. Yine birliğiyle ortağı olmadan her tarafı tasarruf eden, her tarafta tasarruf eden Cenab-ı Hak. Nasıl olur ya? Ben şu anda sultan olsam, padişah olsam, cumhurbaşkanı olsam, evet, ülkeyi ben idare ediyorum kanunlarla, doğru. Ama Üstad diyor ki, bazen olur, sultan bir olur, saltanatında ortağı şeriki olmaz, ama icraatında onun memurları nedir? Onun ortaklarıdır. Yani illerde valiler sultanın neyi? Ortakları. Bize de müracaattir diyor insanlara. Ondan sonra ilçelere gidin, kaymakamlar ortakları. Okullara gidin, müdürler ortakları. Başka bir yerlere gidin, oradaki idareciler sultan neydir? Ortaklarıdır, şerikleridir. Nerede? İdarede. Bize bir şey geliyor. Kur'an-ı Kerim'den. Allah birdir. Her tarafta tasarruf eden Allah'tır. Ne bir valiye, ne bir kaymakama, ne bir müdüre, ne bir idareciye Allah ihtiyaç hissetmiyor. Her yerde hazır ve nazır, her tarafı idare eden, her tarafta adeta görünen O'dur. Her yerin müdürü, her yerin valisi, her yerin kaymakamı sultan olursa o zaman mesele anlaşılır. Ama madem ki sultan yapamıyor, sultan olduğum halde bunlara ortaklık vermek zorundayım. Peki nasıl olur da Cenab-ı Hak ortaksız ve ortağa ihtiyaç hissetmeden bütün buradaki idareleri yapıyor? Soru bu. Yanlış kıyas neydi? Kendimizden kıyas yapıyoruz. Kıyası bir nefs diyoruz. Doğru mu? Etti 3. 4. Mekandan münezzehiyetiyle her yerde hazır bulunması. Kur'an-ı Kerim İslami hakikatler ne diyor? Allah her yerde hazırdır ve nazırdır. Âmenna ve sadakna. Fakat mekandan münezzehtir. Yani ben şu anda buradayım ama Büyükçekmece'de değilim. Büyükçekmece'de olsaydım burada olmazdım. Doğru mu? Şimdi bize deniyor ki Allah her yerde var. Her yerde hazırdır. Her yerde nazırdır Allah. Evet. Fakat mekandan da münezzeh. Ve subhanallah. Nasıl ben buradaysam buradayım. Değilsen değilim. Görünüşte akla zıt. Ama öyle bir güzel izahını yapmış ki üstadımız. Hayran kalmamak mümkün değil. Cenab-ı Hak nasip etsin de inşallah. Yani üstadımızı ve üstadımızı terbiye eden Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mahşerde görsek değil mi? İnşallah. Ve bizi inşallah birisi talebeliğine, birisi de ümmetliğine kabul etse değil mi? Ya. Ne muazzam hakikatler ya. Ne muazzam meseleler. Elhamdülillah. Üstadın bizim imanımızda hissesi var. Üstad gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kadar uzanan o ilim silsilesinin her birisinin de bizim imanımızda neyi var? Hissesi var arkadaşlar. Onların hepsine ayrı bir şükran hissetmek lazım. Ayrıca bize Risale-i Nur'u da Cenab-ı Hak nasip ettiği için şükür secdesi etmek lazım. Çünkü nimete şükür edilmesi gerekiyor. Dördüncü mesele de o. Mekandan münezzehtir Allah. Her yerde hazır ve nazırdır Allah. Ve nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması. Yine de kıyas yanlış. Ne demek? Bir sultan kendi memleketindeki herkese bizzat gidip de yakında durup da ihtiyaçlarını gözetir mi? Hayır. İhtiyaçlarını giderir mi? Hayır. Sultan yardımcıları vasıtasıyla iş yapar. Doğru mu? Peki madem ki sultan büyük olduğu için herkesin yanına gidemiyor. Peki nasıl oluyor Allah kainatın sultanı, Allah kainatın Rabbi, Allah kainatın halıkı en küçük bir karıncanın içerisinde bulunan küçük bir hücrenin, içerisinde bulunan küçük bir atomun, içerisinde bulunan bir nötronun, bir protonun bizzat yanındadır, işini bizzat kendisi görüyor. Onu ihmal etmiyor. Biz de diyoruz ki sultanın her bir raiyetinin, ferdinin yanına gidememesi büyüklüğünü değil, küçüklüğünü gösterir. Büyük değildir, onun için gidemiyor. Etin 5. Ve birliğiyle her işi bizzat elinde tutması hakaiki Kur'aniyedendir. Kur'an'ın hakikatlarındandır. Kur'an ise hakimdir. Doğru mu? Ne demek? Kur'an hikmetlidir. Yani herkese vermesi gereken mesajı hikmetle ve ölçüyle verir. Bilgilerle kimseyi ne yapmaz? Boğmaz. Mesela şöyle kabul edelim. Bir zat düşünün. Bu hocadır, öğretmendir. İlkokul bir talebesinde, seviyesindeki bir talebeyle ders veren kendisidir. İlkokul 2, ilkokul 3, 4, orta 1, 2, 3, 4, lise 1, 2, 3, 4, üniversite 1, 2, 3, 4, ondan sonra master, ondan sonra doktora ilahir. Hepsine ders veriyor farz edelim. Bir doktora talebesine verdiği dersi gidip de ilkokul bir talebesine verir mi hocam? Bu arada peki. İlkokul bir seviyesindeki bir talebeye verdiği dersi doktora seviyesindeki talebeye verir mi? Hayır canım. Çok basit kalır. Bir kere bir, iki kere iki ilahi. Kur'an ise hakim diyor. Allah Kur'an'ı bize hikmetli olarak göndermiş. Peki aklımızın kabul edemediği, aklımızın tartamadığı bu meseleleri Kur'an o zaman niye bana bahsediyor? Kur'an ise hakimdir. Hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez, yüklemez. Akıl ise zahiri bir münafak, zahiri bir zıtlık görüyor. Aklı teslime sevk edecek bir izah ister. Enteresandır. Üstad Seri özellikle akıl zahiri bir münafak görüyor diyor. Hakiki bir zıtlık yok. Zahirde bir zıtlık var. Dolayısıyla zahirdeki zıtlık hiçbir şekilde ehemmiyete alınmaz. İzah yapıldı mı? Bitmiştir. Ama hakki zıtlık yoktur. Peki. El cevap. Madem öyledir, itminar için, tatmin olmak için istersen, biz de Kur'an'ın feyzine istinaden diyoruz. İsmi Nur, çok müşkilatımızı halletmiş. Cenab-ı Hakk'ın Nur ismi, Üstad Bediüzzaman Hazretleri için şahsi aleminde ismi azam olmuştur. Bütün diyor meselelerimi diyor ismi Nur aydınlatır. Çok yerlerde bu misalleri veriyor. Onun için ismi Nur çok müşkilatımızı halletmiş. İnşallah bunu da halleder. Akla bazı kalbe nurani olacak bir temsil yolunu ihtiyar ile İmam-ı Rabbani radıyallahu anh gibi deriz. Neşebem, neşepperestem, men gulami şemsem, eşşemsi meykuyem haber. Ben ne geceyim, ne de geceye tapanım. Ben kendi güneşimden, hizmetkar olduğum güneşimden haber veririm. İmam-ı Rabbani mektubatına geçen bir ifade. Müsaitseydi burada almış. Temsil, icaz-ı Kur'an'ın en parlak bir aynesi olduğundan biz dahi bir temsil ile şu sırra işaret ederiz. Temsil, misal getirmek, örnek getirmek, Kur'an-ı Kerim'in çok mucizeleri var. En parlak mucizelerinden bir tanesi de budur. İnsanların anlamakta zorlandığı soyut meseleleri somutlaştırarak, bildiğimiz meseleleri aklımıza getirip anlatarak, o soyut olan meseleler de bunlara benzeterek meseleleri izah ediyor. Kur'an-ı Kerim'in özelliği bu. Üstahistlerine de Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in bu özelliğini nasip etmiştir. Hazreti Mevlana'ya da bunu nasip etmiş Cenab-ı Hak. Örneklerle, misallerle bir meseleyi çözme. Şimdi bakalım bir misal. Bu misal ile, bu örnek ile bütün meseleleri adeta güneş gibi ne yapacak? Işık tutacak. Zaten misalimiz de güneşten geliyor. Bir tek zat muhtelif meraya vasıtasıyla külliyet kesbeder. Bir tek şahıs çeşitli aynalar vasıtasıyla ne yapar? Külliyet kesbeder. Cüz-i hakiki iken umumi şuunata malik bir külli hükmüne geçer. Yani kendisi bir tek şahıs ama ne kadar ayna varsa o aynalarda da görmesi cihetiyle adeta bir külli hükmüne geçiyor. Yani 1000 tane adam, 2000 tane adam ne kadar ayna varsa. Mesela şems, güneş bir cüz-i müşahhas iken eşyayı şeffafe vasıtasıyla öyle bir külli hükmüne geçer ki ruh-i zemini timsalleriyle, akisleriyle dolduruyor. Hatta katarat ve parlak zerrat adedince cilveleri bulunuyor. Güneşin harareti ve ziyası ve ziyasının içinde olan 7 renkli elvan-ı sebası, 7 rengi, her birisi mukabilindeki eşyaya muhit, am ve şamil oldukları halde her bir şeffaf şey dahi güneşin timsaliyle beraber harareti hem ziyayı hem elvan-ı sefayı göz bebeğinde saklıyor ve safi kalbini ona bir taht yapıyor. Demek şems vahidiyet haysiyetiyle ona mukabil umum eşyaya muhit olduğu gibi ehadiyet cihetiyle her bir şeyde güneş çok vasıflarıyla beraber bir nevi cilve-i zatıyla bulunur. Ben özellikle misal bölünmesin diye araya girmedim. Misal şu. Bir tek şahıs aynalar vasıtasıyla kendisi bir tek şahıs iken külliyet kesbediyor. Mesela güneş gökyüzünde kütlesi bir olan bir varlıktır. Ama yeryüzündeki bütün parlak şeyler adedince ve bütün şeffaf şeyler adedince ve bütün su damlacıkları adedince güneşin neyi var? Adeta zatını gösteren aynaları var. Doğru mu? Şimdi güneşin harareti her tarafta var mı? Var. Güneşin sıcaklığı yani. Güneşin ışığı her yerde var mı? Var. Güneşin yedi rengi her yerde var mı? Var. Hatta güneşin görüntüsü var mı? Var. Güneş bir ama güneşi gösteren binler, milyonlar, milyarlar aynı olduğu için adeta güneş milyar gibi olmuş. Doğru mu? Doğru. Şimdi birer birer soruları alıp bu misale tatbik edelim. Cenab-ı Hakk'ın zatı bir, kainattaki bütün fiillerin faili o. Nasıl olur? Cenab-ı Hakk'ın yarattığı aciz bir mahluk olan güneş, yeryüzündeki bütün ısındırma fiillerini kendisi yapıyor mu? En küçük mahluktan en büyük mahluka kadar bir iş bir işe mani olmayacak şekilde ısıtan kim? Güneş. Allah'ın mahluku. Peki. En küçük mahluktan en büyük mahluka kadar ışıklandıran kim? Güneş. Bir iş bir işe mani olmuyor. Aynı fiili güneş yapıyor. Ama ışıklandırmayı yaparken ısındırmayı da yapıyor. Onlar da birbirine mal olur. Değil mi? Yani ütü yapan bir de tıraş yapan insanın karışılması gibi değil. Ayrıca renklendirme işini yapan kim? Yine güneş. Etrafındaki gezegenleri döndüren kim aynı anda? Yine güneş. Ayrıca D vitamini vermek suretiyle, yaymak suretiyle insanlara faydalı olan kim? Sebepler noktasında yine güneş. Bir iş bir işe mani olmuyor. Cenab-ı Hakk'ın zatı bir, kainattaki bütün fiiller onundur dediğimiz vakit, akla uzak görünüyor da şu güneş bunu yapıyor denildiği vakit, bunu da gördükten sonra akla uzak görünür mü? Görünür. Cenab-ı Hakk'ın mahluk olan güneş böyleyse, onun halıkı olan Allah daha mükemmel bir şekilde ve Sübhanallah diyeceğimiz dedirtecek bir şekilde bu hadiseleri mükemmelen yapıyor ve görüyoruz. Peki, ikinci şey neydi? Vahdet-i şahsiyesiyle, zatının birliğiyle yardımcısız her şeyi terbiye etmesi. Bir ve bin onun için fark etmemesi. Güneşe baktığımız vakit bunu görüyor muyuz? Evet. Bir tek ot olsa ona yine güneş lazım. O ot gibi sayısız nebatat olsa aynı güneş yetiyor. İkinci bir güneşe ihtiyaç hissediyorum diyor mu? Yani demek ki bizimle kıyaslamamak lazım. İkinci bir ustaya ihtiyaç hissediyorduk. Bu yaptığımız diyelim mesela sehpaları 20'ye kata çıkarmamız ihtiyaç olduğu vakit ikinci bir usta, üçüncü bir usta almak zorunda olduğumuz gibi güneş bir ottan, sayısız otlara çıktığı vakit bir insandan 7 milyar insana çıktığı vakit ikinci bir güneşe ihtiyaç hissetmiyor ve işlerinde kalitesinde bir azalma söz konusu olur. Oldu mu? Üçüncüsü ferdaniyetiyle şeriksiz şumulu tasarrufa. Cenab-ı Hak bir, her tarafta idare eden o, valiye ihtiyaç etmiyor, kaymakama ihtiyaç etmiyor, yani sultan hissetmesi gibi. Her yerde Allah iş yapıyor, yardımcısız ve şeriksiz. Nasıl olur canım, olur mu böyle bir şey diyor diye. Evet olur, işte güneş. Ne bir şeriki var, ne bir yardımcısı var, ne de aciz kalıyor. Yeryüzündeki bütün tasarrufatı bizzat kendisi yapıyor. Bir deryayı da, okyanusu da kendisi ısındırır, ışıklandırır. Küçük bir su birikintisi de kendisi ısındırır ve ışıklandırır. Bütün insan evinde kendisi ısındırır, ışıklandırır. İnsanın gözünü de ısındırır, ışıklandırır. Bir iş bir işe mani olmaz. Şerike ihtiyaç hissetmez. Cenab-ı Hak her yerde hazır nazır, mekandan münezzeh dedi. Soru. Kendisiyle kıyaslıyor, yanlış diyor. Ya da zahiri bir zıtlık görüyorum diyor. Peki. Güneşe bakıyoruz. Acaba böyle bir problem var mı? Yok. Güneş mahluk olması cihetiyle onun belli bir kütlesi var değil mi? O zaten olacak. O bir yerde zaten duracak. Onu hesaba katmıyoruz. Güneşin yeryüzünde parladığı ve yeryüzünde ısındırdığı ve renklendirdiği bütün mevcudat adedince bakıyoruz. Güneş her yerde hazır ve nazır mı? Isısıyla, ışığıyla, renkleriyle. Evet, her yerde hazır ve nazır değil mi? Peki kütlesiyle ısındırdığı, ışıklandırdığı ve renklendirdiği hiçbir yerde var mı? İşte bu. Dünyanın her yerinde mahluk olduğu için bir mekanı var. Onu karışmıyoruz. O bahsimizden hariç. Ama güneşi ısındırdığı, ışıklandırdığı ve renklendirdiği yerden hepsine baktığımız vakit her yerde güneş var. Her yerde güneş hazır ve nazır. Fakat kütlesi itibariyle ışıklandırdığı, ısındırdığı ve renklendirdiği hiçbir yerde güneş yoktur. Bir tane daha. Nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması. Ne demiştik? Bir sultan gidip de rayetin her tarafında herkesle, herkesin yanında oturamıyor. Büyük ya. Bir İstanbul'a diyelim mesela, diyelim sultan geldi mi oranın kurmalarıyla görüşür mesela. Burada her ferdi gidip de elini herhalde sıkmaz. Herkesle oturup yemek yemez. Doğru mu? Peki güneşe bakıyoruz. Acaba öyle mi? Güneş mi daha büyük, sultan mı daha büyük? Güneş dünyadan 1.300.000 kat büyük. Peki her karıncanın gözüne bizzat ışığı veren güneş midir? Evet. Vücuduna D vitamini Allah'ın izniyle veren güneş midir? Evet. Isındıran güneş midir? Evet. Her bir çiçeğin, her bir püskülünü ışıklandıran güneş midir? Evet, evet, evet. Nasıl olur? Nihayetsiz ulvi ama maddesiz, aksi, kayıtsız nuru vasıtasıyla yeryüzündeki bütün her yere en küçük mahlukunda bizzat yanına kendisi gider, ışıklandırır, ısındırır ve büyüklüğüne bu manada kendisi adeta perde olmuyor yani. Peki Allah'ın mahluk olan güneş böyle yapıyorsa Cenab-ı Hak akrabu ileyhi min hablil verid. Yani ben kuluma şah damarından daha yakınım ifadesini çok daha güzel bir şekilde anlamıyor muyuz? Güneş mi bize bizden daha yakın, biz mi kendimize daha yakınız? Biz mi kendimize daha yakınız, güneş mi bize daha yakın? Peki. Güneş 149,5 milyon kilometre uzaktan geliyor ışığı. Gözüme girip göz nuru çıkarıyor da Allah'ın izniyle. Siz kendi parmağınızdan gözünüze girip göz nuru çıkarabiliyor musunuz? Derinizden girip D vitamini kendi vücudunuza verebiliyor musunuz? Ejekte edebiliyor musunuz? Sizin kendi içinizde yapamadığınız tasarrufatı güneş size yapıyorsa size sizden daha yakın değil mi? Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun değil mi? Cenab-ı Hakk'a zerrat-ı vücudumuz ve zerrat-ı kainat adedince hamdü senalar olsun. Ya. Diyarbakır'da Mehmet Kırkıncı hocam bir ders okumuş. İsmi kayyumla alakalı. Oradaki cemaat kendinden geçmiş. Birisi kalkmış demiş ki ya Rabbi Allah'lık sana helal olsun. Kendinden geçmiş. Hakikaten de Allah'lık helal olsun değil mi ya? İlahlık helal olsun değil mi ya? Rablik helal olsun değil mi ya Rabbimize ya? Elhamdülillah. Şükür de olsun. Biraz avami ama güzel yerine oturuyor. Ve birliğiyle her işi bizzat elde tutması hakiki Kur'an edemiyor. Dolayısıyla güneş misalinden bunların hepsini gördük. Üstad Seyir biraz daha meseleleri tahkiki bir şekilde analiz edecek. Madem temsilden temessül bahsine geçtik, temessülün çok envaından, çeşitlerinden şu meseleye medar olacak üç nevine işaret ederiz. Birincisi, kesif maddi şeyden aksedir. Burada üç ayrı temessül dediğimiz bir şeyin karşıda görüntülenmesine temessül diyoruz. Bunun çok çeşitleri var ama en mühim üç tane meseleyi üstadımız anlatacak. Üç tane temessül bahsi. Birincisi, maddesi var, bir de nuru yok. Mesela böyle bir varlık var mı? Hem maddesi var hem nur yaymıyor. Aynaya baktıysak görürüz kendimizi. Bizim kendimizden yaydığımız bir nur yok. Hayvan olarak, insan olarak, taş olarak bu cinsteniz değil mi? Yani hem maddiyiz hem kesifiz. Yani nursuz. Nur yaymıyoruz güneş gibi, lamba gibi yani. Nurcuz deyince ya kardeş biz nurcuyuz ya nasıl nurcuz diyoruz? Öyle değil yani. Kesif maddi şeylerin aksileridir. Peki bizim aynadaki görüntülerimiz nasıldır? O akisler hem gayrdır, ayn değil, hem mevattır, ölüdür. Hüviyet-i suriyesinden başka hiçbir hasiyete malik değil. Mesela sen ayneler mahzenine girsen, bir sahip binler sahip olur. Fakat zihayat yalnız sensin, ötekiler ölüdürler, hayat hassalar onlarda yoktur. Bakın şimdi mesela. Aynanın karşısında duran bir insan, karşıdaki aynada görünen onun gibi hayat sahibi mi? Değil değil mi? Ne nefes alır, ne canlıdır, ne bakabilir, ne konuşabilir, ne görebilir. Sadece hüviyeti suriyesi var. Yani görüntüsünü oraya aktarabiliyor. Doğru mu? Doğru. Hiçbir hasiyet yok. Üstadın diyor ki, mesela diyor, sen ayneler mahzenine girsen, bir sahip binler sahip olur, fakat hayat sahibi yalnız sensin. Diğerleri ölüdürler. Bunun sessiz savunmasını yapalım. Olur mu? Olur. Mesela matematik iyi olan var mı aramızda? Siz matematik biraz iyi görünüyor sanki. Sağlama yapalım mı? Mesela 1000 tane ayna var. 1000 tane ayna. Bir mahzende. Adam birisi eline silahı almış. Ve birisini kovalıyor. Ve o adamı öldürmek niyetinde peşine koşuyor. Şimdi kaçan adam aynalar mahzenine girdi. 1000 tane ayna var. Aynaların birbirleri içerisindeki o temessülünü hesaba katmıyoruz. O artık sonsuza gider. Sadece bir aynayı bir kabul ediyoruz. Peki o kaçan adam aynalar mahzenine girdiği vakit kaç kişi görünür orada? 1000 tane ayna var.
Yansımalarına göre.
Kaç kişi olur?
1000 bir
değil mi? Peki kendisiyle beraber 1000 tane ayna var. Peki. Bir kişi daha girdi elinde silah var. Kaç kişi oldu?
2002.
Peki. Adam silahı kaldırdı. Kaç silah kalkar? Bu matematik hesabı hiçbir yerde yok. Hani 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 diye artıyoruz ya. 3003, 4004. Bakın silahını kaldırdı. Kaç silah kalktı?
Bir.
Bir tane silah kalktı. Diyeler görüntü olarak kalktı. Peki. Silahı patlattı. Kaç tane silah patladı?
Bir tane.
Kaç tane adam yıkıldı? 1001. Değil mi? 1001 adam yıkıldı. Kaç tane adam mezara koyuyorlar? 1 kişi. Kaç tane sürükleyip Kodes'e götürecekler? 1001. Orada görünen 1001. Kaç tane Kodes'e koyarlar? 1. Dolayısıyla bir insanın aynadaki görüntüsü hakiki değildir. Sadece hüviyet itibariyledir. Görüntü itibariyledir. Doğru mu? Ben bunu çok düşündüm. Dedim acaba üstadımız bunu niye misal olarak veriyor? Sorulan sorular belli, verilen cevaplar belli. Peki maddi ve kesif olan bizim gibi varlıkların aynadaki temessülü burada ne işi var? Soru nereden çıkmıştı? Yanlış kıyastan çıkmıştı. Hatırladınız mı? Yani madem ki ben yapamıyorum, öyleyse bunu nasıl ya Rabbi Cenab-ı Hak yapar diye insan oradan soru soruyordu. Sen yapamıyorsun çünkü sen hem maddisin hem nursuz bir varlıksın. Sen nasıl Cenab-ı Hakk'ın mahiyetiyle, kutsi mahiyetiyle kendini karıştırıyorsun? Oldu mu? Dolayısıyla sen kendini hesaba bununla çekme diye üstadımız ilk misalde bizi bitiriyor. Şimdi gelelim ikincisine. İkincisi maddi nuraninin aksileridir. Mesela ne olur? Lamba olur değil mi? Mesela güneş olur değil mi? Güneş. Şu akis ayn değil fakat gayr da değil. Ayn değil fakat gayr da değil. Mahiyeti tutmuyor. Fakat o nuraninin ekser hasiyetlerine maliktir. Onun gibi hay sayılıyor. Nasıl onun gibi hay sayılıyor? Bir insanın aynadaki görüntüsü onun gibi iş yapamıyor ama bir güneşin bir aynaya yansımasından sonra o aynayı biz karanlık bir yere yönlendirip oraya aydınlatabiliyor muyuz? Evet. Güneşin yaptığı işin bir miktarını aynayla yapabiliyor muyuz? Evet. Güneş burada değil ama aydınlatan güneşten başka bir şey de değil. Şimdi enteresan bir misal. Mesela şems dünyaya girdi. Her bir aynada aksini gösterdi. O aksilerin her birinde güneşin hassaları hükmünde olan hararet, sıcaklık, ziya, ışık ve ziyadaki elvan-ı sema yani 7 renk bulunuyor. Eğer faraza güneş zişur olsaydı, harareti aynı kudreti, ziyası aynı ilmi, elvan-ı sefası, sıfat-ı sefası olsaydı, o vakit o tek ve yekta bir güneş bir anda her bir aynada bulunur. Her birisi kendine bir nevi arş ve bir çeşit telefon yapabilirdi. birbirine mani olmazdı. Her birimizle ailemiz vasıtasıyla görüşebilirdi. Biz ondan uzak iken o bize bizden daha yakın olurdu. Bakın şimdi. Güneş hem maddesi var hem nuraniyeti var. Yerdeki bütün parlak şeylerde güneş ışığıyla görünüyor mu? Evet. Isısıyla görünüyor mu? Evet. Yedi rengiyle görünüyor mu? Evet. Biz güneşi aldık, yerine bir hayat sahibi ve akıllı bir varlık koyduk güneşin yerine. Ve onun her tarafa yaydığı ısısını aldık, yerine bir sıfat koyduk. Nedir? Kudret dedik mesela. Işığını çektik, yerine ilim koyduk. Yedi rengini aldık, yedi tane sıfat koyduk. Görme, işitme, konuşma gibi. Peki. Güneş her yeri ısındırıyor mu? Evet. O mahluk ne yapar peki? Kudretiyle her yeri idare eder mi? Eder. Her tarafı ışıklandırıyor mu güneş? Evet. Güneşi çektik, yerine o hayat sahibi olan, akıl sahibi olan varlığı koyduk. İlmiyle her tarafı bilir mi? Peki. Onun yedi rengini almıştık, yedi tane sıfat koyduk. Her tarafı görür mü? Her tarafı işitir mi? Her tarafla konuşur mu? Bir iş bir işe mani olur mu?
Olmaz. Bitti mesela. Allah'a
elhamdülillah. Bir gün devlet yurtlarında Erzurum'da bu dersi okuyoruz. Bu dersi okurken arkadaşlar da çağırmışlar. Biz üniversitede çalışıyoruz. Bunlar da bizim üniversiteden öğrencilerimiz. Yurt idaresini de çağırmışlar derse. Tıklım tıklım yurdun odasında talebeler var, bir de yurdun idaresi var. Bir de ders okuyoruz. Okuduğumuz diğer ders de burası. İkide bir ben diyorum ki şu lambaya bakın diyorum. Herkese lambaya bakıyor. Şu lamba şöyle yapar, böyle yapar. Az önce konuştuğum şeyleri. Ders bitti. Dersten sonra Hakan isminde bir talebemiz vardı. Gel dedi ki hocam dedi Allah razı olsun ders çok güzel oldu. Ama siz her şu lambaya bakın dediğiniz vakit benim içim cız ediyordu. Niye Hakan? Devlet yurtlarında öğrenciler şu lambalardan elektrik çalmak için bir aparat koyuyorlar. Ondan da bir fiş takıyorlar, oradan elektrik çalıyorlar. Yemekten iyi çaylar pişiyorlar. O aparat orada duruyor. İdare de orada. Ben resmen idare göreve demişim onlara. Ey idare, bakın bunlar elektrik hırsız diyor. Elektrik çalıyorlar. Lütfen bunların icabına bakın diyormuşum da haberim yok. Ben bunu anlatıyormuşum bu yani. Ama o yurdu idaresi demek ki dersini hürmetine bir şey yapmamışlar. Üçüncüsü, nurani ruhların aksidir. Bakın biraz daha mesele yükseldi. Önce maddesi var, nuru yok. Sonra maddesi var, nuru var. Şimdi maddesi yok, ruhanidir ve nuranidir. Ne gibi? Melek gibi. Ne gibi? Kelime gibi. Ne gibi? Elektrik gibi. Ne gibi? Ruh gibi ya. Bir de bunlara bakalım. Üstazleri enteresan. Kainatı bir tevhid laboratuvarı gibi kullanmış. Her şeyden tevhid delilleri. Marifet-i ilahiye formülleri çıkarmış. Ve insanlara sunmuş da sunmuş. Çiçeklerden göstermiş, sulardan göstermiş, böceklerden göstermiş, gökyüzüne çıkmış, yerin dibine inmiş, hepsini de göstermiş. Çünkü her yerde Allah var. Her yerde Allah'ın esma sıfatları var. Her yerde Allah'ın azameti görünüyor. Madem ki her yerde görünüyor, şu kainat kitabını da ben size okutacağım demiş bu asrın insanlarına. Niye? Çünkü kelami olan Kur'an'ı adeta kendisine güvenen zavallıcı hükmündeki insanlar yasaklamaya çalışmışlar. Çünkü biz büyüklerimizden duymuşuz. Burada büyüklerimiz de var. Biz Kur'an'ın yasaklandığı vakitlerde babamız gece yarısı bizi kaldırıyor, ahıra götürüyor ve ahırda sakladığı Kur'an'ları çıkarıp bize mum ışığında ders veriyordu diyenler çok rastladık biz. Böyle bir Kur'an'ın yasaklandığı vakitte adeta çekmeceye saklanmış olan şu kainat Kur'an'ını, ki bu da Kur'an'dır, mücessem Kur'an, bu da Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatından gelmiş, Kur'an-ı Kerim kelam sıfatından gelmiş, kelam sıfatından gelen Kur'an'a adeta bir perçin vuruldu diyelim ya da insanlar muhakkaten vurabildi diyelim. Öteki Kur'an'ı çıkardı üstadımız. Ey insanlar gelin, ehli dünyanın, ehli küfrün, ehli dalaletin kapatamayacağı ve yasaklayamayacağı şu Kur'an'ı size okutayım diyor. Ve Risale-i Nur'da baştan sona bu Kur'an okutuluyor. Ondan sonra kelami Kur'an'la şu maddi Kur'an birleşince insanlar elhamdülillah marifetin kemaline ulaştılar. Üçüncüsü, nurani ruhların aksidir. Şu akiz hem haydır hem aynıdır. Mesela ben şu anda La ilahe illallah dedim. Bu kelime herkesin kulağına geldi mi? Peki benim ağzımdaki kelime mi bizzat geldi? Evet, bizzat o geldi. Bir iş bir şemani oldu mu? Peki bir ile bin fark eder mi? Biz bunu televizyonlar vasıtasıyla, radyolar vasıtasıyla yaymış olsak milyonlara aynı anda ulaşır mı canlı olarak? Kelime gibi. Birazdan misal verecek. Melek de öyle. Aynı anda birkaç yerde bulunur, bir iş bir şemani olmaz. Fakat aynelerin kabiliyeti nispetten tezahür ettiğinden o ruhun mahiyeti nefsül emriyesini tamamen tutmuyor. Yani bazı şeyler var. Mahiyeti nefsül emriyesi var. Yani Allah'ın onu yarattığı bir hakikati var. O hakikat her tarafa bazen farklı bir şekilde de yayılabiliyor. Mesela Hazreti Cebrail aleyhisselam Duhiye suretinde Huzur-u Nebevi'de bulunduğu bir anda Huzur-u İlahi'de haşmetli kanatlarıyla Arş-ı Azam'ın önünde secdeye gider. Hem o anda hesapsız yerlerde bulunur. Evamir-i İlahi tebliğ eder. Cebrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın bir meleği, vahiy meleği. Aynı anda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında. Ama nasıl? İnsan suretinde. Oradaki makam onu öyle gösterir. Aynı anda farklı bir surette haşmetli kanatlarıyla Arş-ı Azam'ın önünde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda secdeye giden bir Cebrail. Aynı anda. Ve aynı anda da sayısız yerlerdeki meleklerin yanına gider. Allah'ın onlara iletmeyi arzu ettiği emirleri yayar. Her yerde de farklı suretlerde. Mesela Azrail aleyhisselam, bu da bir melek. Peygamberlerin yanına gider. Onların ruhlarını kabz ederken farklı bir Azrail aleyhisselam, farklı bir surette. Aynı anda kafirlerin yanına gider. Aynı anda. Onların ruhlarını farklı kabz eder. Farklı özellikle. Alimlerin yanına farklı gider. Cahillerin yanında farklı gider. Ehli iman yanında farklı gider. Ehli küfrün yanında farklı gider. Dolayısıyla Cebrail aleyhisselam böyle olduğu gibi Azrail aleyhisselam da böyle. Bütün bu manadaki meleklerin böyle özellikleri olabilir. Peki elektrik? Şu anda elektriğin mahiyetini bilmiyoruz. Ama elektrik buraya geliyor. Buradaki ayna onu nur olarak gösterir. Çamaşır makinesinde enerji olarak gösterir. Oradaki özellik onu öyle gösterir. Başka bir yerde soğutucu olarak gösterir buzdolabında. Başka bir yerde ısıtıcı olarak gösterir. Başka bir yerde görüntülü olarak gösterir mesela. Görüntüye vesile olacak şekilde gösterir. Başka bir yerde seslendirmeye vesile olacak şekilde gösterir. Doğru mu? Ayna neyse elektrik o manada bir mahiyet kesbetmiş oluyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın böyle hem manevi hem ruhani olan mahlukları çok yerlerde bulunsalar da farklı farklı özelliklerden bulunabilir. Cenab-ı Hakk'ın mahluk olan elektrik böyleyse, Cebrail aleyhisselam böyleyse, Azrail aleyhisselam böyleyse, ruhumuz vücudumuzun 70 trilyon hücresinde aynı anda iş yapıyor, burada görüyor, burada işitiyor, burada konuşuyor, burada kokluyor, burada tutuyor, burada yürüyor. Ciğerde farklı iş yapıyor. Aynı ruh. Her yerde hazır ve nazırdır ama sadece gözledir diyemiyorsunuz. Ya, elhamdülillah. Enteresan. Hem o anda hesapsız yerlerde bulunur, evamir ilahi tebliğ ederdi. Bir iş bir işe mani olmazdı. İşte şu sırdandır ki mahiyeti nur ve hüviyeti nurani olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam dünyada bütün ümmetinin salavatlarını birden işitir. Adam diyor ki, ya diyor hocam diyor bir şey duydum ama diyor aklıma da uymadı. Nedir aklına uymayan? Aklı büyük ya. Ya Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yeryüzünde söylenen bütün salavatlar 1,5 milyar insan aynı anda söylese hepsi işitir. Ya hocam bana fazla şey gelmedi. Bize diyor ki kardeşim şu anda güneş kulağı olsa ısısına onu katsa diyelim. Isısını gönderdiği her yerdeki insanların konuşmalarını duyar mı? Duyar. Ya güneş bunu yapar da Allah ona böyle bir özellik vermiş de Allah'ın en sevgili mahluku olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam bunu yapıyor dense niye aklından uzak görürsün? Enteresan değil mi? Ya. Ve kıyamette bütün asfiya ile bir anda görüşür. Bazıları diyorlar ki ya biz kıyamette, mahşerde Hazreti Peygamber nasıl göreceğiz? Sada da soruyorlar. Sanki valiyle görüşür gibi zannediyorlar. Valide görüşmeye gidiyor diyelim mesela 15 kişi. Her birisi yarım saat kapıda bekliyor. Öyle değil ki ya. Güneşle görüşür gibi bakacaksın ya. Güneş, insanlar güneşle görüşmek isteseler, sohbet etmek isteseler, konuşmak isteseler sırayı mı bekleyecekler? Önce bu adam ısınsın, sonra bu adam ısınsın, sonra bu adam. Öyle bir şey yok ya. Güneş aynı anda ihata ettiği bütün her yerde bulunan insanları ısıtır, ışıklandırır, yedi rengini de verir. Eğer konuşması da olsaydı konuşur, işitmesi olsaydı işitir, görmesi olsaydı görürdü yani. Bir iş bir işe mani olmazdı yani. Vali gibi değil ki, insan aciz çünkü. Hatta evliyadan ziyade nuraniyet kesbeden ve abdal denilen bir kısmı bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyormuş. Aynı zat ayrı ayrı çok işler görüyor. Bu da çok enteresan. Şimdi bize bir rivayet geliyor. Abdülkadir Geylani aynı anda 40 yerde bulunmuş. Duymuşsunuz bunu. Müritleri çağırmış. Ya Gavus, bu akşam bizim evimize teşrif ederseniz beraber iftar etsem olur mu? Olur demiş. Başka bir sarhoş da olur demiş. Başka bir sarhoş da olur demiş. O da tespit edilen 40 yerde iftar açtığı söyleniyor, ifade ediliyor. Adam diyor ki hocam ya öyle bir şey olur mu? Yani, bu kadar da abartmasınlar ya bu dini ya. Bu din bu kadar basit mi ya? Gerçek şeyleri anlatsınlar. Bir de bunu söylerken elinde kumanda var. Kumanda elinde televizyon oynuyor ha. Bakın çok enteresan bir şey. Ben de diyorum ki Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna verdiği akıl nimetiyle bir insanı 7 milyar insanın odasına sokabiliyor mu televizyonla? 7 milyar insanla sohbet ettiriyor mu? 7 milyar insanın yanında adeta iftar açıyor mu? Hepsi iftar açsa o da onlar da bulunsa. Adeta öyle. Allah'ın insana verdiği bir akıl nimetiyle bir insanı 7 milyar insanın yanında bulunduruyorsun da sen böyle bir ilmi kerametle Allah'ın sevgili bir kulu olan Abdülkadir Geylani Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği o ulvi ruhunun kerametiyle aynı anda 40 değil, 400 değil, 4000 değil, 4 milyar insan yanında iftar açmıştır denilse niye akıldan uzak görürsün? Bakın adam kumandayla televizyonla oynuyor. Televizyon seyrediyor adam. Ve böyle bir kerameti geçmiş asırlarda bir insan bunu inkar etseydi bir cedde dersin ki adam bu kadar alınacak bir misalimiz yok ki. Mesela televizyon vardı önünde. İnternet var da peki. Subhaneke la ilme lene illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.